Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Burumen'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz, 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 21 Rabar 1401, Hicri Kameri 17 Rebiyusani 1444 ve Miladi 12 Kasım 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonları üzerinden yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, haftanın bakışı ve İran masalları ve efsaneleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, aktif diplomasinin ulusal çıkarların takibi için sürdüğünü belirtti. Doğu Azerbaycan Valisi, ülkelerin ilişkileri iyi komşuluk ilkesine dayalı olması gerektiğini belirtti. İran'ın Gürcistan Büyükelçisi Mahmud Edip, ülkenin başbakanı ile bir araya geldi. 11 ayda 101.574 düzensiz göçmen Türkiye'den sınır dışı edildi. Ve Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı Brüksel'de yapılacak. Şimdi haberler.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, aktif ve dinamik diplomasinin ülkenin ulusal çıkarlarını temin etmek için ikili ve uluslararası arenada devam ettiğini belirtti. Dışişleri Sözcüsü Nasır Kenani, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah'ın çeşitli ülkelerin Dışişleri Bakanları ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerine temasla, Dışişleri Bakanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İtalya, İsveç, Bulgaristan, İspanya ve Umman Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini Twitter hesabı üzerinden paylaştı. İran Dışişleri Bakanı bu ülkelerin Dışişleri Bakanları ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile telefon görüşmelerinde yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin son durumu, Ukrayna krizinin siyasi çözümü, İran konusunda İnsan Hakları Konseyi'nin toplanması için çabaların reddedilmesi ve olumsuz etkileri hakkında görüş tahtisinde bulundu.
Doğu Azerbaycan Valisi Abedin Hürrem, İran'ın komşu ülkelerle ticari ve ekonomik münasebetlerinin iyi komşuluk ilkesine dayalı olması gerektiğinin altını çizdi. İran'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Başkonsulu Seyyid Ahmet Hüseyin'i ile bir araya gelen Doğu Azerbaycan valisi, ikili ilişkilerin milletler arasında tarihi ve kültürel bağları temel üzerine kurulu olması gerektiğini vurguladı. Vali Hürrem, hiçbir meselenin komşu ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine engel olmaması gerektiğine işaret ederken, İran'ın Nahçıvan Başkonsolosu da iki taraf arasında ticari ve ekonomik münasebetlerin gelişmesi önündeki engellerin kaldırılması ve karşılıklı olarak iki tarafın vatandaşlarının seyahatinin kolaylaştırılması için çaba gösterilmesine vurgu yaptı.
Batı Azerbaycan Sınır Güvenlik Birliği Komutanı General Yahya Hüseyinhani, bu vilayetin sınırları içinde 112 adet savaş ve av silahının ele geçirildiğini duyurdu. General Hüseyinhani, Fars Haber Ajansı'nın verdiği demeçte, sınırın sıfır noktasında silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele projesi çerçevesinde Urumiye sınır muhafızlarının keşif ve tespit çalışmalarından ardından kaçakçılık yapan konvoyun rotasını belirlediklerini, ardından bu güçlerin hava şartlarının kötü olduğu şartlarda 112 adet savaş ve av tüfeği ve 83 adet tabancayı ele geçirmeyi başardıklarını kaydetti. General Hüseyinhani, kaçakçıların sınır muhafızlarını görünce sınırın karşı tarafına firar ettiklerini söyledi.
İran'ın Gürcistan Büyükelçisi Mahmud Edip, bu ülkenin başbakanı Irakli Garibashvili ile bir araya geldi. Mahmud Edip, görüşmede özellikle ekonomik alanlarda transit ve ulaşım koridorlarının hayata geçirilmesi ve enerji aktarım yollarının çeşitlendirmesiyle halk ilişkilerinin geliştirmesi dahil olmak üzere ikili işbirliğinin çeşitli kapasitelerine değinerek ikili ilişkilerde yeni bir dinamik sağlanması çağrısında bulundu. Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili de İran'ın bölgesel barış ve güvenliğin sağlanması yönündeki rolüne değinerek bölge ülkeleri arasındaki ihtilafların çözümünün ülkelerin istikrarı, kalkınması ve refahı için zemin hazırlayacağını ifade etti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte bir kişinin daha yaşamını yitirdi ve 81 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.610'a, vaka sayısı 7.558.893'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 77'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.333.879'a ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Bahreyn'de çeşitli partiler, gruplar, cemiyetler tarafından boykot edilmesine rağmen parlamento ve yerel seçimler başladı. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Bahreyn'de çeşitli partiler, gruplar, cemiyetler ve vatandaşlar tarafından boykot edilmesine rağmen parlamento ve yerel seçimler başladı. Muhalefet ve halkın göstermelik olarak nitelediği seçimlerde 433 aday 40 sandalyeli parlamento için sözde rekabet ediyor. Bahreyn'de muhalefet partileri ve cemiyetleri feshedilmiştir. Bu hareketlerin liderleri Bahreyn'de seçimleri gözlemleyen kuruluş ve cemiyetlerin tamamının Bahreyn yönetimine bağlı olduğunu ve görünüşte insan hakları prestijini taşıdığını, aslında Bahreyn rejiminin hedeflerini takip ettiğini bildiriyor. Şimdiye kadar bağımsız insan hakları örgütleri ve kuruluşları defalarca Bahreyn yönetimini, vatandaşları ve muhalefet liderlerini bastırdığı için kınamıştır. Bahreyn yönetimi muhalefet cemiyeti ve partilerini feshedip muhalif ve bağımsız isimlerin seçimlere aday olmasına engel olmuştur. Bu nedenle seçimlerin rekabetçi olmadığı, sadece göstermelik nitelikte olduğu muhalefet tarafından bildiriliyor. Onlar seçimlerin boykot edilmesini istemiştir. Bahreyn halkı da son haftalarda protesto eylemleri düzenleyerek seçimlerin boykot edilmesi ve siyasi tutuklularla dayanışma içinde olduklarına vurgu yapmıştır. Bahreynli Şii Müslümanlar lideri Ayetullah Şeyh İsa Kasım da televizyon mesajında Bahreyn halkına seslenerek seçimlere katılmanın ihanet olduğunu belirtti. Bahreyn'de Şii Müslümanların lideri Ayetullah Şeyh İshak Hasan dün gece canlı yayında bu ülke halkına verdiği mesajda bugün Bahreyn'de yapılacak parlamento ve belediye meclisi seçimlerine katılmanın vatana ihanet olduğunu vurguladı. Şeyh İshak Hasan, Bahreyn halkının sorumluluğu seçimleri boykot etmektir ve seçimlere katılmak ihanettir dedi. Şeyh İshak Hasan ayrıca şöyle dedi: parlamentolar rejimlere değil millete hizmet etmek için kurulur. Halka hizmet etmeyen meclisler felaket olur. Bahreyn'in Şii lideri seçimlerde oy kullanacak olanlar Ali Halife rejiminin ordusu ve güvenlik güçleridir dedi. Bahreynli Şii lider Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirilmesi taraftarlarının seçimlerde oy verenlerin saflarına katıldığını belirterek bu konuya dikkat çekti. Tahran Radyosu muhabiri Sultan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı 2022 yılının 11 aylık döneminde sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 101.574'e yükseldiğini duyurdu. Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada düzensiz göç ile mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda 2022 yılında 248.727 düzensiz göçmen ülke girişinin engellendiği belirtilerek 2016 yılından bu yana ülkemize girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 2.712.148 olmuştur. Doğu ve güney sınırlarımızda güç baskısı yani ülkeye kaçak giriş denemeleri alınan tedbirler sayesinde bir önceki yıla göre %36 azalmıştır. Yasa dışı yollardan ülkemize girenlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar neticesinde yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %86 artışla 206.732 olarak kayıtlara geçmiştir. Sınır dışı işlemlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Tüm uyruklularla birlikte yılbaşından bu yana 101.574 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısı %152 artmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı Afganistan uyruklu yabancılarda %212, Pakistan uyruklu yabancılarda %32 ve diğer uyruklu yabancılarda %190 artmıştır denildi.
PKK yandaşlarının Dünya Sağlık Örgütü binasına zorla girmesi nedeniyle İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği geçici maslahat güzarının Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, PKK yandaşlarının 9 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü binasına zorla girmeleri ve bu ülkede uzun süredir devam eden propaganda eylemleri hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Dışişleri Bakanlığı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ankara ve İsviçre'de yapılmış olan müteaddit girişimlerimize rağmen İsviçre makamlarınca hiçbir tedbir alınmadan PKK yandaşlarınca uzun zamandır özellikle Birleşmiş Milletler'in ve diplomatik misyonlarımızın bulunduğu milletler meydanında terörist başının ve örgütün resim ve posterlerinin de sergilendiği propaganda eylemleri ve gösteriler düzenlenmektedir. İsviçre makamlarının müsamahakar tutumu çerçevesinde PKK yandaşları son olarak Dünya Sağlık Teşkilatı binasına zorla girme cüretkarlığını göstermişlerdir. Bunun üzerine konuya ilişkin haklı tepkimiz ve protestomuz bakanlığımıza çağrılan İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği geçici maslahat güzarına ayrıca ilgili İsviçre makamlarına güçlü bir şekilde ifade edilmiştir.
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bilim, araştırma, teknoloji ve inovasyon konulu ilk yüksek düzeyli diyalog toplantısı Brüksel'de gerçekleştirilecek. Avrupa Birliği Komisyonu 15 Kasım'da Brüksel'de bilim, araştırma, teknoloji ve inovasyon konularında Türkiye-Avrupa Birliği üst düzey diyalog toplantısı yapılacağını açıkladı. Açıklamada AB Komisyonu binasında yapılacak toplantı sonrasında Sanayi ve Teknoloji Başkanı Mustafa Varank ve Avrupa Birliği Komisyonu İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim, ve Gençlikten Sorumlu Komiseri Maria Gabriel'in basın açıklamasında bulunacağı belirtildi. Yüksek düzeyli diyalog toplantısının Avrupalı Yeşil Mütabakatı'nın hedeflerinden bir parçası olan yeşil endüstriyel üretim, yenilenebilir enerji ve akıllı şehirler gibi güncel önemli konularda işbirliğinin nasıl geliştirileceğine odaklanacağına işaret edilen açıklamada, toplantıda sanayinin dijital dönüşümü ile birlik programlardaki işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi konularının ele alınacağı ifade ediliyor. Açıklamada Türkiye'nin 2003'ten beri AB araştırma ve yenilik programlarında önemli bir ortak olduğuna dikkat çekilerek Türkiye'nin 2021-2027 dönemlerinde ARGE programı ufak Avrupa eğitim programı Erasmus ve gençlerin yararlı projelerde gönüllü olmadığını sağlayan Avrupa Dayanışma Programı'na katıldığı anımsatıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'daki ara seçim sonuçlarının ardından Ankara'nın Washington'dan F-16 savaş uçaklarını teslim alabileceğini temenni etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, F-35 konusunda F-35 noktası bizi rahatsız etmekten çok aslında Amerika'yı rahatsız ediyor. Niye? Çünkü biz üzerimize düşeni yaptık, ödemeler planında ödemelerimizi yaptık ama bu yaptığımız ödemeler maalesef karşılığını bulmadı derken F-16'ların modernizasyonu hakkında temennim odur ki yani önümüzdeki ay bazı müjdelerle dolu olsun ve F-16 konusunu çok daha olumlu istikamette geliştirelim ifadelerini kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde 4 PKK üyesi etkisiz hale getirildi. Türkiye terör listesinde yer alan PKK ile yurt içi ve dışında mücadele ediyor. Bu bağlamda Irak'ın tepki ve eleştirilerine rağmen ülkenin kuzeyinde operasyon düzenleyen Türk askerlerince 4 PKK üyesi Pençe Kilit Operasyon Bölgesi ve Harkuk'ta etkisiz hale getirildi. Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada PKK unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'lar ile hedef alındığını duyurdu.
Hakkındaki silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ, PDY mensubu Uğur Demirok, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Anadolu Ajansı aktardığı haberde FETÖ-PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimin ardından yurt dışına kaçtı. Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı Milo kullanıcısı olduğu bildirildi.
Türkiye 4 yıl aranan ardından Tel Aviv'i büyükelçi atadı. Büyükelçi Şakir Özkan, torunların atama kararı resmi gazetede yayımlandı. Türkiye ile Siyonist rejim arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin ardından 4 yıl sonunda Tel Aviv'e büyükelçi atandı. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğine Şakir Özkan, torunların atandığına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan karara göre İsrail rejimi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dış Politika Dayanışma Kurulu üyesi Şakir Özkan torunlar atandı. Torunlar 2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olup 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yapmıştı.
İslami Direniş Hareketi Hamas Yurtdışı Teşkilatı Başkan Yardımcısı Dr. Musa Ebu Merzuk'un başkanlığındaki bir Hamas heyeti Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'yi ziyaret etti. Ziyareti gerçekleştiren heyetin içinde Hamas'ın Arap dünyasıyla ve İslam dünyasıyla ilişkiler ofisi üyelerinden Usame Hamdan ve hareketin Lübnan temsilcisi Ahmet Abdulhadi'nin yer aldığı belirtildi. Görüşmede Emel Hareketi'nin Filistin'le ilişkiler dosyası sorumlusu Muhammed El-Cibavi'nin de bulunduğu belirtildi. Hamas'ın resmi sayfasında yayınlanan açıklamada görüşmede heyet başkanı Dr. Musa Ebu Merzuk'un Filistin'le ilgili son gelişmeler, özellikle de işgal rejiminin son dönemde Batı Şeria bölgesinde gündelik olarak ve planlı bir şekilde gerçekleştirdiği baskınlar ve işgal güçlerinin Filistinlilere yönelik cinayetleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdiği belirtildi.
Ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin'in Rus tarafının tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda henüz karar almadığını, Rusya'nın değerlendirmesinde diğer şehirlerin yanı sıra Ukrayna'nın Kırım ve Sivastopol'daki terör saldırılarını da dikkate alacağını belirtti. Birleşmiş Milletler temsilcileri Rebecca Greenspan, Martin Griffiths ile yaptıkları istişare turu sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vershin'in tahıl anlaşmasının uzatılması konusunun çözülüp çözülmediği sorusuna hayır yanıtını verdi. Rus tarafının kararı alırken Rusya ile Birleşmiş Milletler arasında Rus tarım ürünlerinin ihracatı ile ilgili imzalanan mütabakat muhtırasının uygulanmasını da dikkate almasını gerektiğini dikkat çeken Vershin'in elbette Ukrayna tarafının Kırım Köprüsü'ne ve Karadeniz tahıl anlaşmasının uygulanması çerçevesinde kuru yük gemilerinin veya diğer gemilerin geçtiği insani bir koridoru sağlayan gemilerin bulunduğu Sivastopol'e yapılan terör saldırısını dikkate almamak mümkün değil vurgusunu yaptı. Ayrıca yüklerin gönderildiği yerlerin bazen soru işaretlerine yol açtığına dikkat çeken diplomat, Birleşmiş Milletler'in bilgilerine dayanan değerlendirmemize göre bu yükler öncelikle Avrupa Birliği ülkelerine ve Türkiye'ye gönderiliyor. Bu yöndeki sorular meşru, özellikle Rusya'nın kıtlık tehdidine yol açabileceği yönünde yönetilen bunca suçlama sonrasında tabii, tabiri caizse ikiyüzlülük göze çarpıyor dedi ve şöyle devam etti. Bu gönderilen nihai amacının da ne olduğunu görmeyi öneriyoruz diye. Eğer Afrika ve Latin Amerika'daki ihtiyacı olan ülkeler söz konusu ise başka, Avrupa Birliği'ne tedarik söz konusu ise o zaman kıtlık tehdidiyle ilgili açıklamalar kesinlikle ikiyüzlülüktür.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, İran'da kargaşa çıkarma projesinin başarısız kalması ve Londra merkezli iki medyanın birbirine düşmesi etrafında. İran'da son kargaşa eylemleri sırasında savaş olasına dönüşen yabancı medya kuruluşları kendi hedeflerine ulaşmakta başarısız kalınca birbirine düştüler. Eylül ayının sonlarına doğru İran'ın çeşitli noktaları kargaşa eylemlerine sahne oldu. Bu eylemlerin patlak verdiği ilk günlerden itibaren geleneksel ve modern sayılan bazı medya kuruluşlarının kargaşaların yayılmasındaki rolü açıktır. BBC Farsça ve İran International, Londra'dan Farsça yayın yapan iki televizyon kanalı olarak İran'daki itirazları kargaşaya dönüştürmek ve kargaşa eylemlerinin tırmanmasında etkin rol ifa ettiler. Aslında BBC Farsça ve İran International, İran'daki kargaşa eylemlerinin arkasında duran ve bu eylemlerin tırmanması doğrultusunda hareket eden Londra merkezli iki televizyon kanalıdır. Bu kanalların İran'daki iç gelişme ve olaylara yönelik kullandığı yöntemlerden biri peş peşe yalanlar üretip geniş şekilde bu yalanlarını haberleştirmek suretiyle İran'daki itiraz ve protesto eylemlerini nefret ve kargaşaya dönüştürmeye gayret göstermiştir. Hatta öldürme projesini sürekli şekilde takip etmiştir. Bu kanallar sadece geçen 46 gün içinde İran'daki bu olaylar ve gelişmeler hakkında 38 binden fazla yalan haber yayınlamıştır. Londra merkezli bu televizyon kanalları aslında savaş odası haline dönüşmüştür. Ancak BBC Farsça muhabirinin ses kaydının sızdırılmasını ardından birbirine karşı ifşaatta bulunmaya çalışmıştır. Birleşmiş Milletler muhabiri Rana Rahimpur ise bu ses kaydında açık şekilde kargaşa eylemlerinin içinden İran'ın parçalanmasının açık şekilde söz ediyor. Rahimpur ayrıca başka bir ses kaydında İran International'da sadece İranlı bölücü partilerin liderleriyle mülakat yapıldığını açık şekilde bildiriyor. Bu ses kaydının yayınlanması İran International'ın tepkisine yol açtı.
Suudi Arabistan tarafından da doğrudan finanse edilen İran International, Rana Rahimpur'un sözlerinden öfke duyup BBC aleyhinde açıklama yaparak BBC'nin İngiliz vatandaşlarının ödediği vergiyle çalıştığını bildirdi. İran International ayrıca Rahimpur'u BBC'de İran için çalışan bir ajan olarak göstermeye çalışarak ifade özgürlüğü ve tarafsızlık iddiasıyla İran'ın politikalarını bu medya üzerinden yayınlanan bir isim olarak suçladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin istihbarat ve güvenlik yetkileri ülkedeki kargaşa eylemlerinin yayılmasının ardından ülkede kargaşa eylemleri için planlanan senaryoları çabuk fark edip düşmanların İran'ı parçalama çabaları hakkında uyarıda bulundular. İran internasyonlar geçen bu sürede bölücü partilerin 25 lideriyle röportaj yaptı. Birdiri aleyhinde açıklama yapan BBC ve İran International her ikisi de evvela açık ve zımni olarak ülkeyi parçalamak amacıyla İran'daki kargaşa eylemlerine destekliyor. İran International, BBC muhabirinin yanıtından ziyade bir karşıt medyanın da İran'daki kargaşa eylemleri konusunda diğer bir karşıt medyanın elini reddetmiş olmasından rahatsızdır. İkincisi de vatandaşların bu senaryoya eşlik etmemesiyle İran'da kargaşa ve isyan eylemleri yayılmasında da başarısız kalması, İran International ve BBC'nin yurt dışında protesto eylemi yapanlar gibi birbirine düşmesine yol açan önemli etkendir. Üçüncüsü Batı'da ifade özgürlüğü bir iddiadan başka bir şey olmayışıdır. Bu ifade özgürlüğü Batı'nın sömürgeci ve emperyalist politikaları doğrultusunda olduğu sürece kabul edilir. İfade özgürlüğü İran düşmanlarının planları konusunda gerçeklerle birlikte olması halinde kabul edilemez ve hatta işleyiş ve iç yüzleri aynı olan televizyon kanallarının birbirine düşmesine sebebiyet verir.
Radyosunu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Aliyev yönetiminin İran ile gerginlik çıkarma ısrarı etrafında. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yönetimi iki komşu ve Müslüman ülkesi arasında gerginliği tırmandıracak doğrultuda adım atarak İran'ın Bakü Büyükelçisini dışişlerine çağırdı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi'nin İran Dışişleri'ne çağrılmasının ardından Bakü yönetimi de İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi'yi Cuma günü Azerbaycan Dışişleri'ne çağırarak Bakü'nün İran İslam Cumhuriyeti'nin sınırda askeri tatbikat düzenlenmesinden dolayı rahatsızlığını ilan ederek İran medyasının Azerbaycan Cumhuriyeti aleyhinde propaganda yürüttüğünü, ayrıca Aliyev yönetimi karşıtı isimlerin İran'da ikamet ettiğini ileri sürdü. Uzmanlar Aliyev yönetiminin İran'a karşı yaptığı kara propaganda ve mevcut gerçeklerini kendi denetimindeki medya ile ters yüz ederek İran'ı ilgi odağına yerleştirmeye gayret gösterdiğini bildiriyor. Aliyev yönetimi kendi denetimindeki medya üzerinden ve Türkçü ve uluslararası harekete bağlı uzmanların ağzıyla İran topraklarına yönelik tehditlerde bulunarak güç gösterisinde bulunmaya çalışmıştır. Kuşkusuz Aliyev yönetiminin İran'a karşı ilan ettiği politika diğer devletler tarafından ona dikte ediliyor. Bakü yetkilileri geçtiğimiz aylarda bölge dışı hareketlerin kararlarını reddetme gücünü kaybettiğini kanıtlamıştır. Esasında yabancı üçüncü ülkeler Bakü yönetimi adına karar veriyor. Aliyev yönetiminin İran'a karşı kullandığı sözler ve attığı adımlar da bu çerçevede değerlendirilebilir. Kuşkusuz bu olumsuz süreç pek devam edemez. Yabancı devletlere dostluk eli uzatıp Bakü yönetiminin Azerbaycan'ın Müslüman halkının çıkar ve ulusal menfaatleri aleyhinde attığı adımlar yanlış ve ilkesiz bir yaklaşım sayılıyor. Aliyev yönetimi çok geçmeden başka ülkelere bağımlı olmakla bölgede güç gösterisinde bulunamayacağı ve diğer ülkeleri tehdit edemeyeceği kanaatine varacaktır.
Bakü yönetiminin son hareketlerine göre Bakü yetkilileri mevcut şartları kendi siyasi gücünü pekiştirmek için kullanmaya çalıştığı anlaşılıyor. İran'dan firar eden ve ceza mahkemelerince haklarında soruşturma açılan çok sayıda kişinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nce cezbedilmesi bu yönetiminin iç yüzünü ortaya koyuyor. Azerbaycan Cumhuriyeti medyasının son günlerde yayınladığı programlar ve röportajlarda İran'ın toprak bütünlüğünü hedef alan açıklamalara sık sık rastlanmakta. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi'nin dışişlerinin çağrılmasının ardından Bakü yönetimi de misilimi de bulundurarak İran Büyükelçisi'ni dışişlerine çağırarak İran'da ikamet eden muhalif isimlerin iade edilmesini istedi. Bakü yönetimi özellikle bu ülkenin Cumhurbaşkanı Aliyev resmi oturumlar ve toplantılarda İran aleyhinde nefret söyleme ve yalan açıklamalarına devam ediyor. Bu noktada İlham Aliyev ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Erşebey'in açıklamaları arasında bir paralellik söz konusu. Her iki lider bölgede fırsatçı bir rejim ve uluslararası siyonizme tam şekilde bağlı olan Türkçülük akımına bağlı olduğu görülüyor. Sonuç itibariyle Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev son sıralarda Semerkant'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin kulisinde yeni ve tehlikeli bir iddiada bulunarak Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler dışında yaşayan kendi vatandaşlarının milli kimliğini de dikkate almaları vakti geldiğini söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülken için felaketi sürüklüyor diyor.
Velakın nehnu lana tevka an tıbınna bekiyiz.
Biramçı tatbarristinna ki uşum uçun yapıyız.
Herzliche grüßen nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, PKK'yı terör örgütler listesine alan Türkiye, bu örgütle mücadele bahanesiyle Irak ve Suriye topraklarında zaman zaman operasyonlar düzenliyor. Geçtiğimiz günlerde Bağdat ve Şam, Türk ordusunun bu askeri harekatına defalarca yine itiraz etti ve bunu Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün ihlali olarak değerlendirdi. Türkiye ordusu Kuzey Irak'ta yasa dışı askeri operasyonlarını sürdürürken geçtiğimiz günlerde 3 PKK'linin de öldürüldüğü bildirildi. Bugün sohbetimizde yine Türkiye'nin bu sınır dışı operasyonları ve hukuki olarak bunların nasıl ele alınması gerektiği konusuna bakmak istiyoruz. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Biliyorsunuz Türkiye'nin özellikle askeri anlamda Irak'ta ve Suriye'deki harekatı ve saldırıları devam ediyor. Terör örgütü PKK'ye yönelik bu operasyonların olduğu bildiriliyor. Ancak şimdi komşu ülkelerin egemenliğine gelince bu konu ihlal edilmektedir Türkiye tarafından. Şimdi bunların devam etmesini, bu operasyonların sürmesini siz nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Doğrusu Türkiye son dönemde artık hangi alana müdahale etmek istiyorsa oraya bir kılıf uydurup işte terör örgütü kisvesi altında alanlara müdahale ediyor. Yani bu birçok alanda da yani gayri resmi olarak hayatını kaybeden birçok sivil insanın olduğu görülmektedir. Bu gerek Suriye'de ve gerek Irak'ın kuzey topraklarında birçok insanın hayatını kaybettiği ve bu hayatını kaybedenlere de bir kılıf uydurup örgüt mensubu olarak tanıtıyor. Halbuki burada böyle bir durum da yok. Yani Türkiye bugün bu alanlarda yaptığı operasyonlar hepsi uluslararası hukuka göre gayri resmidir ve meşru değil. Bu nedenle bunu göz önüne almadan NATO'nun desteğini arkasına alarak bu alanlarda istediği gibi müdahale edebiliyor. Ve bu alanlara müdahale ettiği gibi de bu kisve altında terör örgütü yaftalamasıyla bir tür bir kılıfla toplumu karşı kendini savunuyor. İşte bu alanda da birçok son dönemlerde gündeme gelen kullandığı silahların kimyasal olduğu ve birçok uluslararası heyetin de bu yönde birçok tespiti olmasına rağmen uluslararası bir tepki gelmeyince Türkiye bu konuda istediği gibi hareket etmekleri ve hiçbir kuralı tanımadan savaş dışı bir şekilde sivil alanlara dahi bombalayıp sivil halka da zarar vermekleri tamamen buradaki müdahale sebebi de Kürtlere yönelik bir yönelimdir. Bunun dışında bahsettiği terör örgütü veya o tür şeyler hep kendi uydurmasıdır. Böyle bir yapılanma yok. Bu yine kadar da şeye baktığımızda Kuzey Suriye'de, Rojava'da Türkiye'ye yönelik herhangi bir müdahale veya saldırı olmadığı gibi sadece bu bölgede yaşayan insanların kendi emelleri doğrultusunda kullanmadığı için müdahale edip onları baskı altında tutmak için.
Tahran Radyosu.
Şimdi komşuluk ilişkilerine gelecek olursak, özellikle Irak'la ilgili Türkiye'nin bu ilişkileri, bu askeri operasyonlar çerçevesinde nasıl ele alınmalı? Irak'ın Türkiye'ye olan bakışı nasıldır?
Irak'ın Türkiye'ye karşı herhangi net bir tavır sergilenmediği için Türkiye'de bu pervasızca hareket etmektedir. Yani birkaç kezdir yani Türkiye Irak topraklarında sivil halka karşı birçok operasyon yapmalar. Bu operasyon bombalama sonucunda uçakların ve gerekse yerde füzelerle vurduğu alanlarda birçok sivilin hayatını kaybettiğini ve zaman zaman Irak yönetimi tarafında cılız sesler çıkarmasına rağmen net bir tavır göstermediği için de Türkiye burada istediği gibi hareket etme ve istediği gibi alanları bombalıyor ve sivil halka yönelik de birçok şeyleri de oldu, zararları da oldu. Bunun bir komşuluk ilişkileri açısında baktığımızda da bu çok zarar verici bir durumdur. Komşuluk ilişkilerine sevmeyen bir durumdur. Komşu haklarına saygı duyma temelinde hiçbir kuralı tanımıyor Türkiye. Dediği gibi davranıyor. Yani buradaki komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuka göre de birçok gayrimeşru ve hukuk dışı hareketler olarak niteleyebilir.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Bedir Hocam.
Çok sağ olun.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'nin Irak'ta sürdürdüğü yasa dışı operasyonlarıyla ilgili terör örgütü PKK ile mücadele bahanesiyle bu operasyonların devam etmesi konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kayhan gazetesinde Yemen Açık Deniz Ulusal Petrol Şirketi'nin saldırgan Suudi koalisyonu tarafından bu ülkeye ait yakıt taşıyan iki gemiye el konulduğunu duyurması, Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Amerika'nın İran'a yönelik tehditlerinin boşa çıktığını vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde Lübnan gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Siyonist rejimi Lübnan ile yapılan deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmayı herhangi bir şekilde ihlal etmesine karşı uyardı. Şeyh Naim Kasım şu ifadelerde bulundu: İsrail deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmayı bozarsa Hizbullah'ın bu rejimin herhangi bir aptallığını cezalandırma ve engelleme konusunda yeterli gücü vardır. Hizbullah, Siyonist rejimle karşı karşıya gelmeye hazırdır. Lübnan'daki sorunlarla mücadele etmek için gücümüz ve birliğimiz deniz sınırlarının çizilmesinin garantisidir. Amerika dünyada işgalin öncüsüdür. Amerika dünyadaki tüm insanlara zulüm etmektedir. Bu işgal Amerika için normaldir. Amerika'nın emrinde olmayı ve Amerika'nın istediği her şeyi yapmasını asla kabul etmeyeceğiz. Şeyh Naim Kasım, Siyonist rejimin seçimlerine de değinerek şöyle dedi: bu seçim hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bölgemizde İsrail rejimi denen bir işgalci var. Bu nedenle başbakanın kim olduğu fark etmiyor.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde İslam İnkılabı rehberi başdanışmanı General Safavi'nin düşmanların İran'a yaptıkları medya müdahalesinin bedelini ödeyeceklerini vurgulaması, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin İran'ın Ukrayna Savaşı konusunda ateşkes destekçisi olduğunu söylemesi gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutan Yardımcısı General Ali Fedevi'nin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı Yardımcısı General Ali Fedevi güvenlik görevlisi Hemid Pur Nevruz'un şehadetinin 7. günü münasebetiyle Lahican Camisi'nde yaptığı konuşmada şehitler ve imamların yaşamlarını tanımak yolun bilinmezlikten teşhis edilmesini sağlıyor diye kaydetti. General Fedevi, İslam İnkılabı'nın büyüklüğü karşısında düşmanın başarısızlığına değinerek şu açıklamalarda bulundu: bu yıllarda düşman İslami rejimi karşı çeşitli taktikler uygulamış ancak başarısız olmuş ve hüsrana uğramıştır. General Fedevi son olayları düşmanın İslami sisteme karşı yeni ve medya stratejisi olarak değerlendirerek şöyle dedi: İçerideki bazı aldatılmış insanların düşmanla birlikte olması ülkede son zamanlarda yaşanan acı ve talihsiz olayların arka planını oluşturdu. Doğrunun batıla karşı cephesinin başarısı için basiret, fedakarlık, mücadele, direniş ve sabır gereklidir. Şehit Hacı Kasım Süleymani, Aşura Mektebi'nin eğitimli neslinin bir örneğiydi. ve İslam inkılabının bu şekilde yetişmiş nesli az değildir. Düşmanın işlediği cinayetler yanıtsız kalmayacak. İç ve dış düşmanlar kin ve hakaretin sopasını yiyeceklerdir. Halkın İslam inkılabına bağlılığına değinen General Fedeviş onları söyledi. İran halkı ekonomik ve kültürel savaşın en zor koşullarında devrim için çalışmış ve çalışmaktadır. Bu insanlar farklı sahnelerde ortaya çıkarak İslam inkılabını ve inkılabın önderlerini asla yalnız bırakmamışlardır.
Camı Can gazetesinde Amerika'nın Rusya, Çin ve İran'ın komşularına milyar dolarlık silah satışını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Dünyanın en büyük silah ihracatçısı konumunda bulunan Amerika'nın Ekim ve Kasım aylarında Rusya, Çin ve İran'ın komşu ülkelerine milyarlarca dolarlık savunma sanayi sistemi satışı yaptığı ortaya çıktı. Sputnik'in Amerika Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı yabancı askeri satışlar verilerinden derlediği bilgilere göre Amerika, Avrupa, Asya ve Batı Asya'dan birçok ülkeye silah satışı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu ülkelerin Amerika'nın Rusya, Çin ve İran tehdidi yarattığı ve bunun propagandasını yaptığı ülkeler olması da dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonunun ardından Avrupa'nın birçok ülkesine yeni silah satışlarına imza attı. 2022'nin ilk yarısında Polonya ile 6 milyar dolarlık M1A2 Abrams tankı ve MQ-9 Reaper insansız hava aracı, Almanya ile de 3.7 milyar dolarlık 35 adet F-35 savaş uçağı ihalesini imzalayan Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya satışlarına Ekim ve Kasım aylarında da devam etti. Asya Pasifik'te Amerika'nın birincil tehdit ilan ettiği Çin'e karşı iki önemli müttefiki olan Avustralya ve Japonya da silahlanmaya devam ediyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz haftanın bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ukrayna Savaşı'na silah gönderme iddialarını reddetti.
İslam İnkılabı Devrim Muhafızları Hava Uzay Komutanı'nın hipersonik füze müjdesini vermesi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Guterres'le görüşmesi.
İran Cumhurbaşkanı'nın Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ile görüşmesi.
Devrim Muhafızları Komutanı'nın düşmanlıklara karşılık verileceği uyarısı.
İran dış ticaretinin artması.
İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi'nin Afganistan hususundaki konuşması.
Garip Abadene'nin dünyadaki insan hakları durumunu eleştirmesi.
Ve İran Dışişleri Bakanı'nın Eko yetkilileriyle görüşmesi.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran silahlarının Ukrayna Savaşı'nda kullanılmak üzere Rusya'ya gönderilmesini asılsız bir suçlama olarak değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Şafi, Cuma günü tweet'te şöyle yazdı. İran'ın Ukrayna'daki savaşta kullanılması için Rusya'ya silah göndermesi, onların günlük olarak kendi silah ihraç etme eylemlerini meşru göstermek için her gün ortaya attıkları temelsiz bir suçlamadır.
Kenani Çafi, İran aleyhindeki iddiayı ileri sürenler savaşın hem başlamasının hem de devam etmesinin zemin hazırlayanlardır. İran savaşa karşıdır ve ateşkesi ve barışı destekler diye belirtti. İran'a yönelik suçlama batılı ülkelerin Ukrayna'ya milyarlarca dolar değerinde silah gönderdiği bir sırada geldi. Amerika son sıralarda Ukrayna'ya 400 milyon dolar değerinde askeri teçhizat daha vereceğini açıkladı.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı, gelişmiş hava savunma sistemlerinden geçebilen gelişmiş bir hipersonik balistik füze geliştirildiğini duyurdu. Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, Perşembe günü gazetecilere gelişmiş hava savunma sistemlerinden geçerek onları hedef alabilen gelişmiş bir hipersonik balistik füze geliştirildiğini duyurdu.
Tuğgeneral Hacizade şunları ekledi. İran'ın hipersonik balistik füzesi yüksek bir hıza sahiptir. Tüm füze savunma sistemlerinden geçiyor ve atmosfere girip çıkabiliyor. Tuğgeneral Hacizade bu füze düşmanın füze savar sistemlerine hedef alıyor ve füze alanında büyük bir nesil sıçraması dedi. Hipersonik sistemler hareket halindeyken yüksek manevra kabiliyetleri nedeniyle tehdit edici olabilir. Bu füzeler çok hızlı hareket ederken yollarını değiştirebilmekte ve hareketlerini takip etmeyi ve tahmin etmeyi zorlaştırmaktadır. Bu roketlerin bir diğer tehlikelerinden biri de kat ettikleri mesafedir.
Tahran Radyosu.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde İnsan Hakları Konseyi'nin İran'la ilgili özel bir toplantı düzenleme çabalarını reddederken, konseyin İran'la ilgili siyasi eylemenin İran'ın Batı ile işbirliği yapması konusunda olumsuz etkileri konusunda uyardı.
İran Dışişleri Bakanı bu telefon görüşmesinde bazı batılı devletlerin ikiyüzlü siyasetleri ve tutumlarını eleştirirken, İnsan Hakları Konseyi'nin İran'a ilişkin özel bir toplantı yapma girişimlerini başarısız bir eylem olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı, İnsan Hakları Konseyi gerçek bir insan hakları savunucusu olan ve son dönemdeki karışıklıklarda derin bir baskı uygulayan İran İslam Cumhuriyeti hakkında değil, şiddet ve terörü teşvik eden hükümetler içindir dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ayrıca konseyin bazı ülkelerin yapıcı olmayan tutumlarını ve eylemlerini eleştirdi ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin aksine az sayıda batılı hükümetin İran'daki barışçıl talepleri kötüye kullanarak polislerin öldürülmesi ve güvensizlik ile sonuçlanan sosyal medya ile medyada Molotov kokteylin yapımını öğretmeye yönelik şiddet ve terörü teşvik eden tutumlarını kınadı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı bu telefon görüşmesinde Ukrayna meselesine ilişkin Ukrayna Savaşı'nda kullanılmak üzere Rusya'ya insansız hava araçları gönderildiğine ilişkin asılsız suçlamaları bir kez daha şiddetle reddetti. Abdullayan Guterres'e Avrupa Birliği'nin Viyana müzakerelerindeki rolü çerçevesinde İran ve Amerika arasında son zamanlarda gerçekleşen mesaj alışverişi hakkında bilgi verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri söz konusu görüşmede Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin görevlerine atıfta bulunarak bu konseyin ülkelerin işlerine herhangi bir siyasi müdahalesini reddetti.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Tahran'da Rusya Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Nikolay Patrushev'i kabul ettiği görüşmede bağımsız ülkelerin işbirliğinin Amerikalıların istikrarsızlaştırma stratejisinin en kesin yanıt olduğunu belirtti. Görüşmede reisi İran ve Rusya'nın çeşitli alanlarda stratejik ilişkiler düzeyini geliştirme iradesine sahip olduklarını işaretle bağımsız ülkelerin işbirliğinin Amerikalılar ve müttefiklerinin istikrarsızlaştırma stratejisine en kesin yanıt olduğunu belirtti.
Reisi İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli politikasının savaşa karşı çıkmaya dayalı olduğuna temasla savaşın genişlemesinin tüm ülkeleri endişelendirdiğini ifade etti. Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri görüşmede ikili işbirliği durumu hakkında bilgi sunarken iki ülkenin siyaset, ticaret, enerji, tarım ve transit alanlarda işbirliğinin çok aktif hale getirilmesine çalıştıklarını vurguladı. Patrushev, çok kutuplu dünyanın oluşturulmasının tüm ülkelerin menfaatleri doğrultusunda olduğunu söyledi.
Devrim muhafızları başkomutanı düşmanın cinayetlerinin karşılıksız kalmayacağını ve şehitlerin kanının bedelini ödemeleri gerektiğini belirterek onlar korkmuşlar ve sürekli bize vurmayın diye mesaj gönderiyorlar dedi. Tümgeneral Hüseyin Selami, Cuma günü düzenlenen Devrim Muhafızları Ordusu Füze Birimi Komutanı Tuğgeneral Hasan Tehrani Mukaddem'in şehadetinin 11. yıl dönümü töreninde Behişt-i Zehra'da bu şehidin mezarının yakınında İran İslam Cumhuriyeti'nin ilerlemelerine atıfta bulunarak düşmanlar bugünlerde hayallerini birbirine bağlamışlar ve kendilerince tüm yolları kapatmışlar. Ama yüzleri taşa çarptı, İran milleti durmadı ve hareket etmekte dedi.
Devrim muhafızları başkomutanı düşmanın İran'ı ülke içinde uğraştırmak ve bakışımızı yüksek ufuklardan Tahran'ın kalbine indirmeye çalıştığını belirterek şunları ekledi. Bu koşullarda devrim karşıtlarını Irak-Kürdistan bölgesinde hedef aldık, Aras Nehri kıyısında büyük bir tatbikat düzenledik. Bir uydu taşıyıcısı fırlattık. Bavar 373 füze sistemini 300 kilometre menzilde test ettik ve geçen gün hiçbir füze kalkanının yüzleşemeyeceği yeni bir füze geliştirdiğimizi duyurduk.
Tümgeneral Selami ayrıca şunları vurguladı. Düşmanlara huzurunuzu bozacağız dedik. Kesinlikle huzurunuzu bozacağız. Birkaç gündür huzursuzlar ve tetikteler. Onlar korkmuşlar ve sürekli bize vurmayın diye mesaj gönderiyorlar. Birkaç ülke aracılığıyla bize vurmayın diye mesaj gönderiyorlar.
Thank you. İran İslam Cumhuriyeti Gümrük Genel Müdürü son 7 ayda ülkenin dış ticaret değerinde %10'luk bir artış olduğunu açıkladı. İran İslam Cumhuriyeti Gümrük Genel Müdürü Ali Rıza Mukaddesi ülkenin son 7 aydaki ticaret hacmini 81 milyon 30 bin ton değerinde 60 milyar 133 milyon dolar olarak açıklayarak değer bazında dış ticaret miktarının geçen yılın aynı dönemine göre %10 artış gösterdiğini belirtti.
Mukaddesi açıklamasının devamında son 7 ayda İran'ın petrol dışı ihracatının değer bazında %5,6 artarak 28 milyar 406 milyon dolar olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Gümrük Genel Müdürü sıvılaştırılmış propan, metanol, sıvılaştırılmış butan, polietilen, fim sınıfı, petrol, bitum, sıvılaştırılmış doğalgaz, üre, alaşımsız demir ve çelik külçeler ve diğer hafif yağlar İran'ın ihraç mallarının ilk sıralarında yer aldığını söyledi. Mukaddesi İran mallarının 5 ana ihracat noktasını Çin, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Hindistan olduğunu sözlerine ekledi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Afganistan'daki mevcut durumu yabancı güçlerin askere müdahalesinin sonuçlarından biri olarak değerlendirdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Emir Said İrevani Afganistan'daki duruma ilişkin bir kararın incelenmesi toplantısında Afganistan'daki mevcut insani ve siyasi durumun terörle mücadele ve diğer ülkelerde barış ve demokrasiyi tesis etme bahanesiyle yabancı güçlerin askere müdahalesinin kötü etkilerinden bir işareti olarak değerlendirdi ve İran şu an ülkelerin siyasi baskısı nedeniyle durdurulmuş olan işgalci güçlerin geçmişte işledikleri savaş suçlarının soruşturması gereklerine vurgu yapmakta dedi.
İrevani ayrıca terörizm tehdidinin devam etmesinden ve yabancı savaşçılardan duyduğu endişeyi dile getirerek eğitim ve diplomatik merkezlere ve dinli ve etnik azınlıklara yönelik terör eylemlerini kınadı ve dünyanın Afganistan topraklarının terör grupları için güvenli bir sığınak olmayacağından emin olması gerektiğini belirtti.
Uluslararası ilişkilerden sorumlu Yargı Erki Başkanı Yardımcısı ve İran Yargısı'nın İnsan Hakları Kurulu Sekreteri maalesef bugün insan hakları hiç olmadığı kadar siyasallaştı dedi. Uluslararası ilişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı ve İran Yargı Erki İnsan Hakları Kurulu Sekreteri Kazem Garibabadi New York'ta İranlı medya muhabirlerine verdiği röportajda şunları da sözlerine ekledi. Kendilerine insan hakları savunmasının amiral gemisi olarak gören ülkeler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve bazı batı ülkeler, kendi topraklarında veya başka ülkelerde insan haklarını geniş ölçüde ihlal etmektedir.
İran Yargı Erkeği yetkilisi son zamanlarda İran'ın bazı şehirlerinde meydana gelen kaos olaylarının ardından batılı ülkeler bir kez daha İran halkının insan haklarına destek çağrısında bulunurken milyonlarca insanın hayatı Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı yaptırımları sonucunda ciddi şekilde etkilenmiştir dedi.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüsrev Nazır ile bir araya gelerek bu örgüt ile ilgili son gelişmeleri ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 26. Dışişleri Bakanları Toplantısının düzenlenmesine ilişkin hazırlıkları ele aldı. İran'ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı içerisindeki ekonomik işbirliğine kayıtsız şartsız desteğini vurgulayan Abdullahyan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na bölge ülkeleriyle ekonomik işbirlik kapsamında İran'ın ana önceliklerinden biri olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesindeki önerilerine dikkat çeken Emir Abdullahyan, bu önerilerin bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini dile getirdi.
Emir Abdullahyan ayrıca Kasım ayının sonlarında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenmesi planlanan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 26. Dışişleri Bakanları toplantısına katılmayı umduğunu sözlerine ekledi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 3 üyeden 10 üyeye genişlemesine ilişkin törenin Aralık ayında Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenmesi planlanıyor.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Türkiye, İran ve Pakistan tarafından kurulan ve Sovyetler Birliği'nin yıkılması ile diğer Türk devletlerinin dahil olduğu ekonomik örgüttür. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 10 üyesi ve 1 gözlemci üyesi bulunmaktadır. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın üyeleri kültürel ve ekonomik alanda işbirliğini hedeflemektedir. Statü ve güç olarak büyümeye devam eden örgüt üyeleri arasında 17 Temmuz 2003 tarihinde İslamabad'da ticaret anlaşması imzalandı.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda parsude.com'u takip edebileceğiniz görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri. Değerli dinleyicilerimiz, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümlerde eski İran'da, saraylarda ve halk arasında öykü anlatımı ve nakkallığın profesyonel bir meslek olarak yaygın olduğunu, böylece büyük öyküler ortaya çıktığını anlatmıştık. Nakkallar ayrıca etnik gelenekleri de korumakta görevliydi. Nakkallar şiirleri ezberledikten sonra başkalarına anlatır, böylece bu şiirlerin her tarafa yayılmasına imkan sağlarlardı. Yine demiştik ki nakkallık ve öykü anlatma mesleği dini nakkallık ve dini olmayan öykülerin anlatımı olan ve daha çok pehlivanlık nakkallığı olarak anılan bir tarz olarak ikiye ayrılmıştı. Pehlivanlık öyküleri anlatılırken nakkal gayet sade, akıcı ve en ufak bir hata yapmadan öyküyü anlatırken bir hadiseden bir başka hadiseye geçebiliyordu. Nakkal her öykünün başında giriş olarak bir şiir veya bir mizah anlatır ve böylece muhatabının dikkatini öyküye çekerdim.
Nakkallık öyküleri daha çok hayal ürünü öykülerdi ve dinleyenler de bu noktanın bilincindeydi. Ancak bazen öylesine kendilerini öykünün akışına kaptırırdı ki sanki gerçek bir olayı dinliyormuş gibi olurdu. Gerçekte öyküyü anlatan nakkal ile dinleyici arasındaki ilişki öğretmen-öğrenci arasındaki ilişki gibidir. Nakkal mesajını anlattığı öyküyle kendisini izlemeye gelen insanlara aktarır ve sürekli öykünün akışında yer yer nasihatte bulunur. Bu tür öykü anlatımında dikkat çeken ilginç nokta, nakkalın öykünün ortasında kaçamak yaparak bazı nasihatleri ve tavsiyeleri gündeme getirmesi, öykü akışını etkilemediği gibi öykünün anlaşılmasını kolaylaştırmasıdır ve dinleyen insanlar nakkalın anlattıklarını daha rahat anlar.
Günümüzde nakkallar genellikle kahvehanelerde, meydanlarda ve halkın kalabalık olduğu alanlar kendilerine özgü bazı gelenekler ve adapla hamaset ve pehlivanlık öykülerini nakleder. Her nakkal yıllarca mürşit denen hocasının gözetiminde eğitim alır ya da yıllarca usta nakkalların meclisinde oturarak öykü anlatımını ve adabını onlardan öğrenir. Nakkal aynı zamanda zeki olması ve halkın daha çok ilgi duyduğu noktaları çabucak öğrenmesi ve daha sonra kişisel yeteneğini ve yaratıcılığını kullanarak bunları uygun yerde gerekli değişikliği yaparak kullanması gerekir. Nakkallar genellikle ellerine ince bir sopa alır. Bu sopaya talimi, mıtrak veya mıtrake denir. Nakkal bu sopanın yardımıyla öykünün akışını yönlendirir. Nakkal genellikle tek başına programını icra eder. Yani kendisi hem sunucu, hem aktör, hem yönetmendir. Nakkal gayet rahat bir şekilde bir karakterden bir başka karaktere geçer ve genel programı ve temayı hiç aksatmadan hemen konuyu değiştirir. Nakkallar aynı sahnede onlarca karakteri canlandırdığı gibi kendisini izlemeye gelen insanları uzun süre eğlendirebilir.
Tahran Radyosu.
Değerli dinleyiciler, halk şarkıları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde 4 kişi bir yoldan giderken birbiriyle tanışını anlatmıştık. Bunlardan biri bir şehzade, ikincisi bir bezirganın oğlu, üçüncü güzel yüzlü bir genç ve dördüncü de bir çiftçinin oğluydu. Ancak bu gençlerin dördü de parasız pulsuzdu. Her birinin rızık kazanma konusunda farklı görüşü vardı. Sonunda dört yol arkadaşı bir kente geldi ve kentin dışında kalmaya ve her gün biri kente inip rızıktan kendi tabirleriyle hareket ederek o günün gerekli erzakını temin etmeye karar verdiler. İlk gün çiftçinin oğlu kente indi ve bileğinin gücü ve emeğiyle biraz para kazandı ve arkadaşları için erzak aldı ve kentin girişine bir günlük çabanın karşılığı bir dirhem olduğunu yazdı. İkinci gün güzel genç kente indi ancak iş bulamadı. Fakat kente zengin bir kadının ilgisini çekti. Güzel genç kazandığı paranın ardından kentin girişinde bir gün güzelliğin bedeli 500 dirhem diye yazdı.
Üçüncü gün bezirganın oğlu kente indi ve ticaret anlayışını kullanarak bir gemide bulunan malları veresiye satın aldı ve daha yüksek fiyata nakit olarak sattı ve mal sahibine borcunu ödedikten sonra arkadaşlarına erzak aldı ve kentin girişine de bir günlük aklın bedeli 100.000 dirhem diye yazdı. Dördüncü gün sıra şehzadeye geldi. Şehzade takdir ve kaderin her şeyin üstünde olduğuna inanıyordu. Şehzade kente geldiğinde kentin padişahı ölmüştü. Askerler şehzadeden kuşkulandı ve casusluk suçlamasıyla yakalandı. Ertesi gün padişahın yerine kimin geçeceği tartışılırken askerlerin komutanı bir casus yakaladıklarını söyledi. Kentin önde gelen büyüklerinden biri onu hemen getirmelerini emretti. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Askerler gidip hemen şehzadeyi eli kolu bağlı vaziyette getirdi. Kentin büyüklerinden biri sordu. Sen nereden geldin? Neden burada casusluk yapıyorsun? Şehzade şaşkın şaşkın şöyle dedi. Casusluk mu? Ne casusu? Ben şehzadeyim. Kentim sizin kentinizin yakınlarında. Babam vefat edince kardeşim bana karşı isyan etti ve tahta geçti. Ben de canımı kurtarmak için kaçmak zorunda kaldım ve yolda giderken 3 kişiyle tanıştım ve onlarla birlikte bu kente geldim. Şimdi arkadaşlarım beni bekliyor, onlara erzak götürmem gerekiyor. O sırada sarayda bulunan birkaç bezirgan hemen şehzadeyi tanıdı ve doğru söylediğini, onu birkaç kez babasının yanında gördüklerini anlattılar.
Bu gelişmenin üzerine kentin büyükleri bu şehzadenin ölen padişahlarının yerine geçebilecek en uygun kişi olduğunu sonucuna vardılar. Ve şehzadeyi Allah onlara bu iş için gönderdiğine inandılar. Böylece yeni padişahın kim olacağı üzerindeki anlaşmazlıklar da sona erecekti ve kimse itiraz etmeyecekti. Böylece genç şehzade bu kadar kolay padişah oluverdi. O kente adet şöyleydi ki ilk gün seçilen padişah beyaz bir filin üzerine bindirilir ve kente dolaştırılır ve böylece halkın onu tanıması sağlanır. Genç padişah kentin girişine geldiğinde arkadaşlarını bulamadı ama onların yazdıklarının yanına şöyle yazılmasını emretti. Akıl, çaba ve güzellik ancak Allah'ın istek ve iradesiyle beraber olunca sonuca ulaşır ve benim şu bir günlük saadet ve mutluluğun bu sözün ispatıdır.
Padişahın halkla tanışma töreni sona erdikten sonra genç padişah saraya döndü ve tahta geçti. İlk fırsatta birkaç adamını gönderdi ve arkadaşlarını saraya getirmelerini emretti. Arkadaşları her şeyden habersiz panik içinde saraya getirildi. Fakat burada arkadaşlarını tahta görünce hepsi şaşırdı. Padişah onların halini, hatırını sorduktan sonra geçen gün yaşadığı maceranın tümünü anlattı. Arkadaşları durumu öğrenince çok sevindi ve onu kutladı. Bu sohbetin ardından genç padişah akıllı ve zeki olan bezirganın oğlunu vezir olarak atadı. Güzel genci de büyük bir servet verdi ve kendisine gidip başka bir yerde bir iş edinmesini söyledi. Ve güçlü çiftçinin oğlunu da ordusunun komutanlarından biri olarak atadı.
Genç padişah bunlardan başka çok önemli bir konuyu da anlatmak istiyordu. O sırada kendi kendini düşündü ve şimdi bütün herkes oradayken bu konuyu anlatmanın en uygun zaman olduğuna karar verdi ve ardından şöyle konuştu. Dostlarım, yeryüzünde ve bu kente ve hatta sizin aranızda zeka, cesaret ve güzellik bakımından benden üstün olan birçok insan var. Ben ne aklıma güvendim, ne de güzelliğime, ne de bileğimin gücüne. Kardeşim beni yenerek iktidarın başına geçmesinden sonra böyle bir mevkiye gelmek, hele dursun, asla hayatta kalabileceğimi dahi umut etmemiştim. Eğer bu büyük mevkiye ermek için bunlar gerekli olsaydı, ben hiçbir zaman buralara kadar gelemezdim. Ben evinden kovulmuş ve korkudan çöllerde avare olmuş bir gençtim. Ancak kader ve ilahi irade beni bu kente getirdi ve bu haşmeti ve şevketi kazandırdı. Eğer Yüce Allah irade buyurmasaydı, bu mevki akıl, güzellik ve çaba ile elde edilemezdi. Eğer bunlarla mümkün olabilecekse yine de uzun yıllar geçmesi gerekirdi. O zaman her şeyin Allah'ın elinde olduğu ve Hak Teala istemeden en akıllı insanlar bir yere varamayacağı sonucunu elde etmiş oluruz.
Bu sözlerin ardından genç padişah sustu. Orada bulunan insanların arasında yaşlı bir adam vardı. Ayağa kalktı ve şöyle dedi: "Ey genç padişah, sen çok yaşa. Siz ne anlattıysanız hepsi akıl ve dirayetinizdendi. Gerçekten de eğer Allah'ın iradesi olmasaydı siz padişah olamazdınız. Şimdi benim de size anlatmak istediğim bir öykü var. Eğer müsaade buyurursanız onu anlatayım." Peki yaşlı adam ne anlattı? Onu da bir sonraki bölüme bırakalım.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın sonuna geldik.
Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@tws.irib.ira adresine yazabilirsiniz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.